Filistin'in Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsünü kazanması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani inşallah hayırlı olur diyelim. Ancak hani bunun arkasında ne olabilir derseniz, bana öyle geliyor ki bu Filistin'e sus payı vermektir. Onların hesabını söylüyorum. Ama hesap tutmayabilir. Müslümanlar daha da güçlenebilir ve sus payı olmaktan çıkar, gerçek bir devlete dönüşebilir. Ama hesaplarını söylüyorum ya, yani onların planları Filistin'e sus payı vermektir. Şu anda her ne kadar belki işte Amerika, İsrail istemiyor gibi filan bir takım mevzular konuşuluyorsa da, yani Amerika'ya rağmen, İsrail'e rağmen işte 138 miydi devlet evet oyu verdi, işte 9 devlet red verdi, 40 tane kadar da çekimser kullandı, dolayısıyla yarı devlet olmuş oldu. De ne değişecek yani? Yani diyelim ki Birleşmiş Milletler'de gözlemci olarak bulunabiliyor. Ya ne olacak? Diyelim ki Birleşmiş Milletler'de ad komisyonlarda bir takım basit görevler aldı Filistin'den bazı temsilciler. Ya ne olacak? Yani bunun sonucu bu. Yani yarı devlet olmak, gözlemci devlet statüsünü kazanmak demek, bir takım alt komisyonlarda basit bir takım görevler almak demektir. Bunun pratik sonuçları bu yani. Yani adam akıllı bir devlet değil, tankı yok, topu yok. İsrail istediği gibi girip çıkıyor her gün. İsrail tutuyor mesela, diyelim ki Filistin'in devlet başkanını ya da bakanını giriyor, kendi şehrine girer gibi giriyor, alıyor, götürüp hapse atıyor, geri, ondan sonra geri bırakıyor. Ya mesela düşünün ki bir devlet gelip bizim mesela bakanımızı mesela alıp götürüp hapse atıyor. Sonra 3 gün sonra geri bırakıyor, alay ediyor bizimle. Şimdi böyle devlet olur mu? Şimdi yani yarı devlet olmanın ne manası var ki? Yani uzun vadede inşallah hayırlı sonuçlar verir ama bana öyle geliyor ki bu bir sus payıdır yani. Şu anda Amerika'nın projesi aslında bu kısmını da görmüş olduk, ortaya çıkmış oldu. Filistin'le ilgili kısmı. Mısır'la ilgili kısmını gördük. Irak'la ilgili kısmını gördük. Libya'yı, şimdi Suriye'yi görüyoruz. Aslında bunlardan evvel Türkiye ile ilgili kısmını gördük. Aslında bu işin temeli Türkiye ile başladı. 12 sene evvel başladı. Esasında Türkiye'de de bir üstü kapalı Türk baharı yaşandı. Ama oralardaki gibi, Arap alemindeki gibi patırtılı gürültülü değil, seçim yoluyla yapıldı. Çünkü biraz daha seçim burada yerleşmiş bir şey olduğu için, oralara nispetle demokrasi biraz daha buralarda olduğu için, yalandan da olsa bunlar yapılıyor, seçimler yapılıyor. O yüzden bu baharı seçimle başardı Amerika. Seçimle yaptı bunu. Yani sistemi değiştirmeden hükümeti değiştirdi. Sistem değişmedi. Aynı sistem devam ediyor. Ama hükümet değiştiriliyor. Ilımlı Müslümanlar idareye getiriliyor. Ve böylece onlar devlet taraftarı yapılıyor. Muhalefet ruhu öldürülüyor. Dün muhalif olan Müslümanlar bugün hepsi sistem taraftarı oldular. Muhafazakarlaştırıldılar. Dün muhalefet ediyorlardı. Şu caiz değil, bu olmaz, şu olmaz diyorlardı. Şimdi kendileri devleti idare edince savunmak zorunda kalıyorlar. Ne güzel bir şey. Ne güzel bir oyun. Devleti veriyorlar elinize, siz devlet taraftarı oluyorsunuz. Daha doğrusu devlet derken vatanı kastetmiyorum. Vatan tabii ki bizim vatanımızdır. Millet tabii ki bizim milletimizdir. Sistemi kastediyorum, rejimi kastediyorum. Müslümanları idareye getirerek rejim taraftarı yaptılar. muhafazakarlaştırdılar. Orta Doğu'da bu oyun ortaya konuldu. Şimdi sıra Orta Doğu'nun bir parçası olan Filistin'de de bu şekilde ortaya konuluyor. Filistin'de yıllar evvel Hamas'a verildi idare. Mısır'da şu anda İhvan-ı Müslümin'e verildiği gibi. Tunus'ta yine İhvan'ın bir başka versiyonuna orada verildiği gibi. Efendime söyleyeyim. Şimdi de Filistin'de yani bundan birkaç sene evvel Hamas'a verildi. Her tarafta Müslümanlar ılımlı hale getirip idareyi veriyorlar. Neden? Bunu hani isteyerek yapmıyorlar tabii ki. İslami gelişmeler var. Elbette ki halklar uyanıyor. Bundan 50 sene 60 sene evvel neden bunu yapmadılar? O zamanlar bundan 80-90 sene evvel İslam alemini parçaladıklarında her tarafta diktatör sistemler meydana getirdiler. Krallıklar kurdular. Her taraf krallıklarla doldu. Bütün Orta Doğu'ya bakın. Arabistan'ından Ürdün'üne her tarafa. Nereye bakarsanız bakın diktatör sistemler. Astığı astık, kestiği kestik sistemler kuruldu. Şimdi ılımlı hale getiriyorlar. Çünkü artık daha fazla o sistemle yürümüyor. Artık uyanış var. Cemaatler çalışıyor. Bir sürü insan emeği var. Bir sürü insan gayret gösteriyor. Kitaplar çıkıyor. İnterneti var. Telefonu var. Artık böyle baskıyla bunu durdurmak mümkün değil. O yüzden bu oyuna geçildi. Daha ılımlı bir laiklik. Onlar ılımlı laik olacaklar. Çünkü Müslümanların ılımlı Müslüman olmasını istiyorlar. Zaten ılımlı hale getirdiler önce birçoklarını. Baskı yapa yapa Müslümanlar çekindi. Korkaklaştı, pasifleşti. Çünkü baskıyı gördüler. Baskıyı görünce yani tavizsiz bir duruş ortaya koyamadılar. Ilımlı hale gelmek zorunda kaldılar. Çünkü idamları gördüler. Ilımlı hale geldiler. Ilımlı hale geldikten sonra onlara teslim edildi. Zaten ılımlı hale gelmişlerdi. Artık laiklik de ılımlı olarak tatbik edilebilirdi artık. Çünkü Müslümanlar ılımlı hale geldi. Şimdi o sahte bahar gibi şu anda da sahte bir devlet verildi Filistin'e. Ben düşmanın planını söylüyorum ama bunun sonucunda güzel gelişmeler olur, o ayrı mesele. Yani onların hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah Azze ve Celle belki bunun sonucunda çok güzel gelişmeler sağlar. O ayrı bir mesele. Yani onu konuşmuyorum. Ümitsizlik değil benim söylediğim şey. Yani Amerika'yı büyütmek de değil benim söylediğim şey. Benim söylediğim şey düşmanı tanıyalım, oyununu bilelim. Düşmanı aptal zannetmeyelim. Amerika görünüşte yani Filistin devletine karşı red oyu vermiş olabilir Birleşmiş Milletler'de. Ya da İsrail. Ne yapsın yani evet oyu mu verecek? Ama perde arkasından destekler. Onun yarı devlet olmasını destekler. Bunlar devletlerin stratejileridir. Sakinleştirebilmek için Orta Doğu'yu. Yani Filistin meselesi bir sürü Müslümanın uyanmasını sağlamıştır. Filistin olayları orada o kadar şehit verilmiştir ama çok bereketlidir oranın şehitleri. Çok insanın bütün dünya Müslümanların uyanmasını sağlamıştır. Bundan korkuyor Amerika. Artık bu olayların bitmesini istiyor ve Amerika nasıl ki buradaki katı laikleri, katı laikcileri hapise doldurduysa general de olsa aynı şekilde İsrail'deki katı Yahudileri de istemiyor. Katılık dönemini bitirmek istiyor. Çünkü katıya karşı katılar ortaya çıkıyor. Radikale karşı radikal ortaya çıkıyor. Etkiye tepki. Onun için Amerika ılımlı bir ortam meydana getirmek istiyor. Nasılsa sistem kendi elinde. Ilımlı olursa kendi kazanacak. Nasılsa sistem elinde. İsrail'in ve Amerika'nın red oylarını ben gerçekçi olduğunu zannetmiyorum. Bunlar siyaseten böyle olması gerekir. Ben inanmıyorum ki Türkiye ve bir iki devlet Birleşmiş Milletler'e bu mevzuyu Amerika'nın tasdiki olmaksızın getirebilmiş ve bu oylamayı yaptırabilmiş olsun. Ben inanmıyorum. Türkiye'nin bunu başarabileceğine. Ben inanmıyorum. Amerika hayır bu meseleyi Birleşmiş Milletler'e taşımayacaksın deseydi, Türkiye ben bunu illa taşırım diyemezdi. Amerika'yı çok büyüttüğümü zannetmeyin. Ama Amerika'yı da küçük de görmeyin. Allah'tan güçlü değil elbette. Ama aptal da değil, güçsüz de değil. Kanuni zamanında, Fatih zamanında dünyada böyle önemli büyük olaylar olacak ve bunda Osmanlı'nın parmağı olmayacak. Mümkün mü? Mümkün müdür? Sen Osmanlı olacaksın, dünyanın yarısını hükmedeceksin ve olaylardan Osmanlı'nın bir tesiri olmayacak perde arkasında. Böyle bir şey mümkün olmadığı gibi şu anda da Amerika'sız böyle büyük olaylar gerçekleşemez. Bunu kabul etmek zorundasın. Bir sürü uşağı var dünyada. Onlarla bu işi yapıyor. Bir hükümet eğer Amerika'nın istemediği bir mevzuda çok ısrarcı olsun, o hükümeti bitirmek çok kolaydır Amerika için. Daha evvel oldu. Ecevit'in başına geldi. Demirel'in başına geldi. Ecevit'e gelmişler o zamanlar, 70'li yıllarda. Demişler ki senin ülkende haşhaş üretimi yapılıyor. Burada eroin yapılıp işte benim ülkeme gönderiliyor dedi Amerika. Bunu engelle, haşhaş üretimine izin verme. Ecevit demiş ki benim çiftçime lazım. Çiftçim ne yiyecek? Ayrıca bana da lazım. Yani hastanelerde kullanılıyor falan. Hayır diyor. Sen misin hayır diyen? Sen misin hayır diyen? Türkiye'de bu Türkiye'nin tarihinde bilinen bir şey. Yaşı müsait olanlar hatırlarlar. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. 78-79'lu yıllarda her taraf kuyruktu. Ekmek sırası vardı. Kuyrukta ekmek alırdık. Benzinlikte kuyruk, şekerde kuyruk, çayda kuyruk. Her tarafta kuyruk vardı. Birden her şey kuyruk oldu. Çünkü Amerikan uşağı petrol veren devletler vermez oldu Amerikan'ın emriyle. Bunun sonradan hep ortaya çıktı bunlar. Bu benim iddiam değil. Mehmet Ali Biran'ın kitabı da var bununla ilgili. Başka kitaplar da var. Bunlar hep tarihi belgelerle ispatlanmış şeyler. Amerika CIA ajanları Türkiye'nin nereden ne aldığını biliyor. Hangi devletten ne kadar petrol alıyor, ne kadar gaz alıyor, ne kadar ne alıyorsa biliyor. Hesap yapıyorlar. Bu mevcut şeker, çay, ekmek, yemek her neyse, petrol. Bunlar Türkiye'ye kaç gün yeter? Şu kadar zaman yeter. Ondan sonra oralara emir veriliyor. Türkiye'ye mal satmayacaksınız. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki kıtlık başlıyor. Herkes hükümetten biliyor tabii başarısızlığı. Seçime gitmek zorunda kalıyor hükümet ve seçim sonucunda hükümet değişiyor. Ertesi gün Demirel geliyor. Elinde Musa'nın asası var sanki. Vurunca her şey süt liman oluyor. Her petrol geliyor, şeker geliyor, yağ geliyor. Tabii kimse bilmiyor perde arkasında neler döndü. Halk bunları nereden bilsin? Halk bakıyor ki kuyruk var. Diyor ki bu hükümet iyi değil. O kadar. Halkın bileceği budur. Halka yön vermekten kolay ne var ki? Medya ellerinde. Petrol nereden geliyor? Belli. Gaz nereden geliyor? Belli. Yani oralara da hep kendi uşakları zaten emrettiği zaman vermiyorlar ve kıtlık başlıyor. İşte bu kadar. Hükümetin gitmesi bu kadar basit. Yani bir hükümet böyle Amerika'ya karşı koyacaksa halkını arkasına almak zorunda. Halk da şuurlu bir halk olmak zorunda. Böyle biraz kıtlık olduğu zaman anlayacak bir halk olmalı. Bir şeyler döndürüyorlar. Hükümete olan desteğimizi kırmak istiyorlar demek ki. Deyip anlayacak bir halk olmalı. Böyle sadece oy veren, medyanın gürültüsüyle oy veren bir halk böyle baskılara dayanamaz. Böyle bir halkla sen Amerika'ya kafa tutamazsın. Şuurlanmamış, okumamış, Kur'an'ı bir bilince ulaşmamış olan bir halkla siz Amerika'ya kafa tutamazsınız. Mümkündür kafa tutmanız ama böyle bir halkla değil. Ben kafa tutmayalım, teslim olalım demiyorum. Tam tersine diyorum ki kafa tutabilmek için halkımızı bilinçlendirmemiz lazım diyorum. Yani Amerika Filistin'in yarım yamalak tanınmasını istemeyecek de Türkiye bastıracak ve onu oradan geçirecek. Böyle bir şey imkansız yani. Bir sürü devlette bir sürü uşağı var Amerika'nın. Yani devletlerin münasebetleri böyle güzel konuşmayla bilmem iknayla miknayla olan şeyler değildir arkadaşlar. Yani Ahmet Davutoğlu orada güzelce konuşursa millet ikna eder, oradakiler de vah vah güzel konuştu bu adam, biz buna oy verelim, Filistin devletini tanıyalım demez. Zaten bunun kararı evvelden verilir. Herkes kendi devletinde bunun kararını alır ve oradan hangi oyu zaten kullanacağı zaten bellidir. Senin konuşmanla, kötü konuşmanla, güzel konuşmanla karar değişmez. Artık devletler arası münasebetler anlayalım. Bu Filistin'in kandırılmasından başka bir şey değildir. Ama sonunda hayırlı olur, o ayrı meseledir. İnşallah öyle olur. Ama bu bir plandır. Bunu bilelim. Nasıl ki Mısır'da Müslümanlara teslim edildi idare. Tunus'ta, Türkiye'de, bilmem nerede, nerede, nerede. Şimdi de Filistin'de yarım yamalak bir devlet. Daha evvel Hamas'a verdiler idareyi. Şimdi de yarı devlet. Böylece sakinleştirmek istiyorlar. Filistin sayesinde dünya uyanıyor. Müslümanlar uyanıyor. Artık Amerika yıldı, usandı bundan. Bütün dünya düşman oldu Amerika'ya. Bütün Orta Doğu. Çünkü Amerika İsrail'i destekliyor. Bunu herkes biliyor. İsrail'in ne olduğu belli. Dolayısıyla Amerika zor durumda kalıyor. Artık Amerika İsrail yükünden de biraz kurtulmak istiyor. Bir yük gibi artık İsrail Amerika için. Hangi İsrail? Katı Siyonistlerden kurtulmak istiyor. Amerika nasıl ki bizimkilere ılımlı Müslüman olun diyor. Nasıl ki buradaki laiklere ılımlı laik olun diyor. Oradaki katı Siyonistlere de ılımlı Yahudi olun diyor. Herkes ılımlı hale getiriyor. Böylece çatışmalar olmayacak, uyanış bitecek. Ve zaten sistem kendi elinde. Dolayısıyla biraz daha ılımlı laikliğin uygulandığı bir Türkiye, bir Mısır, Amerika için bir şey değil ki, bir kaybı yok ki. Menfaatlerini yine almaya devam ediyor. Biraz daha ılımlı olunca Türkiye'deki laiklik, Amerika bir şey kaybetmiyor ki bundan. Amerika yoksa tümden kaybedeceğinin farkında. Bu sahte devrimleri yapmazsa gerçek devrimlerin olacağından korkuyor 30 sene içerisinde. Tabii büyük devletler 50 yıllık planlar yapmak zorundadır. 30 sene, 50 sene sonrasına bakarak bunları hazırlıyor. Şu anda Amerika bu ılımlı laikliğe geçmeseydi bile gene bir yerde İslam devrimi olacağı yok zaten. Ama şimdi öyle, ama 30 sene sonra durum değişecek. Sosyologlarla çalışıyor adamlar. Sosyologlar biliyor. Bir memlekette bir hareket, kitlesel halk hareketleri başladığı zaman, bir dava yayılmaya başladığı zaman daha durmaz. Tren gibi. Tren gibi. Zor kalkar ama harekete geçtim de durduramazsın daha. Bunu biliyorlar. Başlamış mı? Orta Doğu'da hareket var mı? Var. İslam aleminde hareket var mı? Var. Bu daha durmaz. Bu sosyolojik bir gerçek bu. Bütün kitlesel hareketler böyledir. Durmaz. Bunu biliyor ve ona göre plan yapıyor. Kabulleniyor bu gerçeği yani. Yani diyor ki durum bu yani. Ben buna göre bir strateji geliştirmeliyim. Onu yapıyor. Ama ben şunu görüyorum maalesef Müslümanlarımız kendilerini bayağı böyle güçlü falan zannetmeye başlamışlar. Bayağı kendilerinin gücünden kaynaklandığını sanıyor. Senin daha karın kızın değişmemiş. Senin kardeşin değişmemiş. Akrabalarımız aynı değil mi? Yani ne değişmiş? Memlekette haramlar mı kalktı? Biz mi değiştik? Akrabalarımız mı değişti? Ne değişti? Ki böyle büyük gelişmeler oldu yani. Arap Baharı falan filan oldu. Hani ne değiştirdik, ne yaptık da böyle büyük gelişmeleri sağladık? Bu bizim eserimiz değil. Tamamı bize ait değil bunun. Bir kısmı bize ait. Tamamı bize ait değil. Bu halk 2 sene evvel Beşar Esed'e oy verdi. Düşünmüyor musunuz? Bu halk böyle bir halk. Şimdi çıkmış sokağa silah kullanıyor. Sen 2 sene evvel Beşar'a oy vermedin mi? Beşar, Beşar, Beşar diye bağırmıyor muydun? Ne değişti hemen? 6 ay sonra ne oldu yani? Böyle bir halkla sahte devrimler yapılabilir ancak. Ama insanlar kendini güçlü görmekten hoşlanır. Biz yaptık, biz ettik, biz güçlüyüz falan filan. Böyle diyen birisine dedim ki, bir yerin sorumlusu kendisi. Dedim bak, bir başörtüsü bile daha hallolmuş değil. Ortaokulundan lisesine, üniversitesine. İmam Hatip de sadece, başka yok. Ve şimdiki, evet bunu söylemek zorundayım. Tepkimi göstermek zorundayım. Hükümet daha 3-4 gün evvel bir yönetmelik hazırladı. Milli Eğitim için. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmeliğe göre ortaokul ve lisede başörtmek yasak. Bırakınız yani hani izin vermeyi falan. Bunu kanuna geçirmeyi bari üstün körü geç bari böyle bir şey yazma. Bari yasak deme. Belki sonra serbest olur. Hayır o bile yok yani. Resmen yasakladı yani bu hükümet. Şimdi ben buna nasıl tavrımı koymayayım? Yani diyor ki hükümet başını örteceksen git İmam Hatip'e. Tamam. İmam Hatip'in bir kere önü kapalı. İmam Hatip'e giden kız çocuğunun üniversiteyi kazanma ihtimali düşüktür. Kız veya erkek fark etmez. Düşüktür. Çünkü İmam Hatip'te gösterilen dersler üniversiteye kazanmaya dönük değildir. Bu bir. İkincisi, kız diyelim ki o ortaokulda başını örtmüyordu, gitmek istemedi. Sonra aklı başına geldi, liseye geçtiği zaman başını örtmek istedi. Ne olacak şimdi? Bu kanun diyor ki örtemezsin. Namaz kılan başbakan ve bakanın çıkardığı kanun. Hoşlarına gitmiyor ben böyle konuşunca. Ben doğruları konuşmak zorundayım. Namaz kılıyorsan kıl. Hanımın başörtülü olabilir. Ama yaptığın şeyi tasvip etmemiz mümkün değildir. Yaptığın şey caiz değildir. Amerika ile beraber olursun, Irak'ta 1,5 milyon insan ölümüne sen de ortak olursun. Bütün haramlara sessiz kalırsın. Bir de üstelik böyle bir kanun da çıkarırsın. Ortaokul, lisede baş açmak şart. Kız diyelim liseli ve başını örtmek istiyor. O saatten sonra zaten İmam Hatip'e gitmesi mümkün değil. Ne olacak? çözümü yok. Bunu namaz kılanlar bu şeyi çıkardılar, yönetmeliği. Anlıyor musunuz? Hangi şartlarla o makamlar veriliyor, onların altına o koltuklar veriliyor? Hüsnü Gayr-i Mübarek Mısır'da 30 sene diktatörlük yaptı. 30 senede gözü kesmedi, tepki gelir diye Müslüman camiadan, halktan tepki gelir diye İsrail'de büyük elçilik açamadı. Bir hain olmasına rağmen büyük elçilik açamadı. Onun yerine getirilen Mursi, Cumhurbaşkanı İhvan-ı Müslümin'den hangi şartlarla getiriliyorlar o makama? Hüsnü Mübarek'in açamadığını o gitti açtı. Dün bir bugün iki orada büyük elçilik açtı. Daha adımını attı, ilk yaptığı şey bu. Yani şimdi şu kanunu ortaokul lise kısmında baş açılması şarttır şeklindeki yönetmeliği CHP çıkarsaydı, CHP hükümette olsaydı, bir sürü insan CHP'nin ne dinsizliğini bırakırdı ne imansızlığını. Her lafı söylerlerdi. Ama bunu namaz kılan başbakan yapınca herkes sus pus. Ne yapsın? Demek ki bu kadar yapabiliyor. Ne yapsın? Demek ki böyle gerekiyor. Ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Amerika ile beraber ortak hareket eder. Ne yapsın? Demek ki böyle gerekiyor. İşte Müslüman camiayı susturmanın en güzel yolu onlara iktidarı vermektir. Onlara iktidarı verirsen onları susturmuş olursun. Onlara oy verenler de susuyor. Bir şey yapamıyor, bir şey diyemiyor. Çünkü kendi adamları bunu çıkartıyor. Ne desin? Kendisi oy vermiş, bir şey diyemiyor. Herhalde bir bildiği vardır diyor yani. Demek zorunda kalıyor. Ama bunu CHP yapsa bir bildikleri vardır demez. Der mi? Dinsiz imansız zaten bunlar der. İşte bizi destekleseydiniz böyle olmazdı der. İşte biz böyle böyle böyle yapardık der. Durum bu. Müslümanlar, bu koltuklar kime, hangi şartlarla veriliyor artık bunu anlamalılar. Ben bu insanlar ajandır, haindir, kötüdür demiyorum. Bu yol yol değildir diyorum. Bu yolda o koltukta oturursan böyle davranmak zorunda kalıyorsun. Peygamberi hareket metodunu bırakıp bu yollara giriyorlar. Ondan sonra da her gün taviz, taviz, taviz, taviz. Ve bu hale geliyorlar. Taviz tavizi doğuruyor. Ne yapalım diyor. Böyle olması gerekiyor. Şimdi ben inanmıyorum. Ben demiyorum ki başbakan bunu isteyerek çıkartıyor. Kendi karısı kapalı, kızı kapalı. İster mi ki böyle bir kanun olsun yani? Ama sana imza attırıyorlar. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu kasıtlı yaptığı şudur budur demiyorum. Diyorum ki size bunu yaptırtıyorlar. Onun için sizi o makama getiriyorlar. Ancak siz Müslümanları sakinleştirebilirsiniz çünkü. Bu strateji yani. Bunu anlamayanlar sanıyor ki biz güçlüyüz, o yüzden işte geldik. Hayır hayır. Düşünün ya. Düşünün. Bir sürü parti kuruluyor. Türkiye'de 62 tane parti mi ne varmış yani. Bir parti dün kurulsun, bugün seçime girsin, %34 oy alsın. Böyle bir şey var mı? Mantıklı mı bu? Bir sürü parti var. Bir sürü parti var. Hangisi böyle olmuş? Var mı ikinci bir misal? Destekleniyor. Çünkü proje onu gerektiriyor. Medya ellerinde. Medyayla destekliyorlar. Sevdiriyorlar. Efendim Amerika mı geldi oy verdi sandığa? Hayır. Medya ellerinde istediği adamı öne çıkartıyorlar, destekliyorlar. Toplum mühendisleri bu işin yöntemini iyi bilirler. Ve halk onu, evet oy veren halk ama verdirten kim? Destekleyen kim? Sevdiren kim? Adam sevdiriyor yani. Ben sevilmeyecek insandırlar, kötüdürler demiyorum. Ben diyorum ki bu yöntemdir. Bunu bilsin Müslümanlar. her şeye inanmasınlar. Bir şey veriliyorsa bir sebebi var. Bunu anlatmaya çalışıyorum.